Ayrım 15, sayfa 159. Dışarı çıktık. Doktor Kondor bana baktı. Hah diye bilgiçe bir memnunlukla gülümsedi. Deminden beri hep seziyordum. Ay ışığı çok göz alıcı. Çiğ görünmüştü bana. Fırtına geliyor. Hem de oldukça şiddetli. Acele edelim. Doktor Kondor haklıydı. Uykuya dalan evlerin arasındaki hava hala durgun, sakin görünüyordu ama gökyüzünde doğudan akın eden karanlık, yüklü bulutlar donuk, sarımtırak ayı yer yer örtüyordu. Gök kubbenin yarısı kararmıştı bile. Kapkara koca bir kaplumbağayı andıran yoğun madeni yığın ilerliyor, her şimşek çakışta gökyüzünde sanki öfkeli bir hayvanın homurtusu duyuluyordu. Doktor Kondor, yarım saat sonra hapı yuttuk demektir, diye hemencecik teşhisini koyuverdi. Ben ıslanmadan istasyona yetişebilirim ama siz Teğmen Bey, hemen dönseniz daha iyi olur. Yoksa iyi bir yağmur banyosu yaparsınız. Ben sonra bir şeyler sormam gerektiğini hayal meyal hatırlıyordum ama ne olduğunu bir türlü çıkaramıyordum. Ayın art arda gelen kara bulutların içine gömülmesi gibi hatırlayacağım şey de dipsiz bir karanlığa dalmıştı sanki. Yine de o belirsiz düşüncelerin hala beynimin içinde zonkladığını duyuyordum. Sürekli beynime oyan, beni rahat bırakmayan bir ağrı gibiydi. Ziyanı yok, ıslanmayı göze alırım dedim. Öyleyse çabuk olun, ne kadar çabuk yürürsek o kadar iyi. Uzun süre oturmaktan insanın bacakları uyuşuyor. Bacakları uyuşuyor. Hatırlamak istediğim söz buydu işte. Bilincimin en derin noktasına kadar her şey aydınlanıvermişti birden. Doktor Kondor'a ne sormak istediğimi, ne sorulması gerektiğini birden hatırlamıştım. Bir görevdi bu. Kekes Felvan'ın bana verdiği görev. Bütün bu süre içinde bilinçaltı hep Kekes Felvan'ın iyileşecek mi, iyileşmeyecek mi sorusunu düşünmüş durmuştum. Şimdi bu soruyu ben de sormalıydım. Bomboş sokaklardan geçerken çekine çekine söze başladım. Özür dilerim Doktor Bey. Bana anlattıklarınız gerçekten hepsi de çok ilginç şeylerdi. Çok da önemli. Bu yüzden de uzun süredir kafamı kurcalayan bir soruyu sorsam anlayışla karşılarsınız sanırım. Beni epeydir rahatsız eden bir şey. Siz kızın doktorusunuz. Durumu kimse sizden daha iyi bilemez. Bense bilgisizim. Bu alanda herhangi doğru bir tahmin yapamam. Sizin bu konuda ne düşündüğünüzü öğrenmek isterdim. Demek istiyorum ki Edith'in sakatlığı geçici bir hastalık mı yoksa tedavisi iyileşmesi büsbütün olanaksız mı? Doktor Kondor gözlerini kaldırıp keskin bakışlarını üzerime dikti. Gözlük camlarının parıltısı yüzümü alıyordu. İğne gibi derimi delip geçen bu bakışın şiddetinden elimde olmadan bakışlarımı kaçırdım. Sonunda Kekes Felvan'ın bana verdiği görevden kuşkulanmış mıydı? Başını yine öne eğmişti. Yürüyüşünün hızlı temposunu kesmeden belki daha da hızlandırarak homurdandı. Doğru, bunu beklemeliydim. Hep böyle biter çünkü. İyileşir mi, iyileşmez mi? Kara mı, ak mı? Sanki çok basit bir şeymiş gibi. Sadece sağlam, hasta bile vicdanlı, dürüst bir doktorun sarf etmemesi gereken iki kelimedir. Çünkü hastalık nerede başlar, sağlık nerede biter? İyileşir de, iyileşmez de aynı şey. Bu iki kavram elbette pek sık kullanılır. Pratik tedavide onlarsız edilemez. Yalnız tedavisi olanaksız sözünü bana asla söyletemezsiniz. Biliyorum, son yüzyılın en zeki adamlarından Nietzsche bu korkunç kelimeyi kullanmış. Tedavisi olanaksız hastanın doktoru olma, demiş. Yalnız Nietzsche'nin çözümlememiz için önümüze koyduğu bütün çelişkili, tehlikeli sözleri arasında bana kalırsa bu en yanlış olandır. Doğru olan tam tersidir. Benim iddiam şöyle, asıl tedavi edilemeyecek hastanın doktoru olmak gerek. Dahası da var. Ancak böylesi bir hastada doktor ustalığını gösterir. Daha işin başında tedavi edilemez yargısını benimseyen bir doktor yüklendiği görevden kaçmış, savaşta yenik düşmüş olur. Evet ben de biliyorum, hiç kuşkusuz bazı durumlarda tedavi edilemez deyip kestirip atmak, üzgün yenik bir yüzle dönüp gitmek çok kolaydır. Evet evet, eski kalın tıp kitaplarında bütün tedavi yollarını kolayca bulduğunuz, önceden denenmiş, ispatlanmış tedavi edilebilir durumları ele almak çok daha rahat, çok daha verimlidir. İsteyen buyursun, neşteri sallasın, ben yokum bu işte. Bir yazarın yeni şeyleri deneyecek, söylenilmeyenleri dile getirecek yerde. Önceden defalarca söylenenleri yazmak istemesi ya da bir düşünürün daha bilinmeyen, ortaya konmamış şeylere kafa yormak dururken, çoktan bilinenleri 100. defa ortaya atması kadar acıklı bir durumdur. Tedavisi olanaksız deyimi değişebilen bir kavramdır bence. Mutlak olamaz. Böyle bir şey ilerleyen tıp biliminde yalnız o an için zamanın bilimin o sıradaki çerçevesinde yani bizim sınırlı görüş açımızın içinde vardır. Bugün iyileşme olanağı göremediğimiz 100 vakada yarın bilim korkunç bir hızla ilerliyor çünkü bir olanak doğabilir, bulunabilir. Hiç değilse bunu iyice belleyin. Sanki kendisine hakaret etmişim gibi öfkeyle konuşuyordu. Benim için tedavi edilemez hiçbir hastalık yoktur. İlki olarak hiçbir şeyden, hiç kimseden umudumu kesmem. Kimse de tedavisi olanaksız sözünü benden duyamaz. En umutsuz bir durumda bile bir hastalık için çok çok şimdilik tedavi edilemez diyebilirim. Çağımız bilimine göre daha tedavisi bulunamadı demektir bu. Doktor Kondor öyle hızlı yürüyordu ki ona yetişmekte güçlük çekiyordum. Birden duruverdi. Belki biraz karışık, soyut anlattım. Böyle konuları şarap eviyle istasyon arasında çözümlemek gerçekten güç. Şimdi vereceğim bir örnek demek istediklerimi belki daha iyi aydınlatır. Kendi başımdan geçen üzücü bir örnek bu. 22 yıl önce sizin yaşlarınızda 4. dönemi okuyan genç bir tıp öğrencisiydim. Çok sevdiğim, saydığım, o güne kadar hastalık nedir bilmeyen, güçlü, kuvvetli, sağlam bir adam olan babam birden hastalandı. Doktorlar şeker hastalığı dediler. Şeker hastalığı bilirsiniz, bir insanın yakalanabileceği en amansız, sinsi hastalıklardan biridir. Hiç neden yokken organizma vücudunuzdaki besin maddelerini yakmaz. Vücut yağı şekeri alamayınca da hasta beslenemez, halsiz düşer. Ayrıntılarla kafanızı yormak istemem. Benimse gençliğimin 3 yılını yedi bu. Şimdi iyi dinleyin. O tarihlerde tıp şeker hastalığına karşı en küçük bir tedaviden bile habersizdi. Özel bir perhizle hastalara eziyet ediyorlardı. Her gram sayılıyor, her lokma ölçülüp biçiliyordu. Doktorlar tıp öğrencisi olarak ben de biliyordum elbette. Bütün bunlarla acı sonu biraz daha uzatmaktan başka bir şey yapmadıklarını biliyorlardı. Bu 1-2 yılın yiyeceklerle içeceklerle tıka basa dolu bir dünyada tüyler ürpertici bir bitiş, sefilcesine aç kalma demek olduğunun farkındaydılar. Tıp öğrencisi geleceğin doktoru olarak asıl umutsuzca bir uzmandan öbürüne koşup durduğumu, bu konuda ne kadar kitap, eser varsa didik didik ettiğimi gözünüzün önüne getirebilirsiniz sanırım. Nereye gitsem, kime başvursam yazıyla, sözle o günden beri nefret ettiğim tedavisi olanaksız, iyileşmez kelimesi çıkıyordu karşıma. O gün bugündür nefret ederim bu sözden. Çünkü yeryüzünde en çok sevdiğim insanın tıpkı dilsiz bir hayvan gibi gözümün önünde feci bir şekilde ölmesine elim kolum bağlı seyirci kalmıştım. Ben hekim çıkmadan 3 ay önce öldü babam. İyice kulak verin şimdi. Birkaç gün önce bizim tıp derneğinde kimyager bir meslektaşımızın bir konferansını dinledik. Kimyager Amerika'da ve diğer bazı ülkelerin laboratuvarlarında beze hülasası ilacını bulma deneylerinin epey geliştiğini söyleyerek şeker hastalığının 10 yıl içinde tedavi edilebilir bir hastalık olacağını ileri sürdü. O birkaç gram madde babamın sağlığında olsaydı düşüncesiyle beni nasıl heyecanlandırdı. Tahmin edersiniz sanırım. Hiç değilse yeryüzünde en çok sevdiğim insan bunca eziyeti acı çekmezdi. Hiç değilse onu iyileştirip kurtarabileceğimizi umabilirdik. Anlıyor musunuz? Tedavi edilemez sözünün o tarihlerde beni nasıl üzdüğünü, bir ilacın bulunabileceğini, bulunması gerektiğini, birinin belki de benim bunu başaracağımı hayal edip duruyordum gece gündüz. Üniversiteye girdiğimiz yıllarda tedavisi yok diye bize anlattıkları Frenkie'nin bile bugün tedavisi var. Frenkie'nin kurbanları olan Nietzsche, Schumann, Schubert, bilmem daha kaç kişi hiç de asla tedavisi olmayan bir hastalıktan ölmediler. Tersine o tarihlerde tedavisi bulunamayan bir hastalığa kurban gittiler. Ya da isterseniz erken öldüler diyelim. Her yeni gün biz doktorlara daha dün aklımıza bile getiremediğimiz ne yenilikler ne beklenmedik akıl almadık şeyler getiriyor. Bu yüzden başka doktorların omuz silkip geçtikleri bir vaka karşısında her defasında yüreğim öfkeyle sıkışır. Yarın ya da öbür gün bulunacak bir ilacı bugün ben bilmiyorum diye. Bazen de belki sen bulursun ya da son dakikada bir başkası bulup bu insanı kurtarabilir umuduyla titrediği olur yüreğimin. Her şey olabilir, olamaz denilen bile. Çünkü önü engellerle kapatılmış günümüz biliminde yine de çoğu kez beklenmedik bir kapı açılıverir. Bilinen yollar işe yaramayınca bir yenisini bulmaya çalışmalıdır. Bilimin çaresiz kaldığı yerlerde de mucize yardıma koşar. Evet, bugün hala tıpta gerçek mucizeler vardır. Bütün mantığı, tecrübeyi alt eden mucizeler vardır. En önemli bir ilerleme olacağını ummasam, bu kızcağızı da kendime de eziyet eder miydim sanıyorsunuz? Açıkça söyleyeyim. Zor, ağır bir vaka. Yıllardır istediğim hızla ilerleyemiyorum. Yine de onu bırakmayacağım. Dikkatle dinlemiştim. Demek istediklerinin hepsini açıkça anlamıştım. Yalnız o yaşlı babanın korkusu benim içime de yerleşmişti. Daha kesin, daha belirli şeyler öğrenmek istiyordum. Öyleyse bir iyileşme umuyorsunuz. Yani demek istiyorum ki, belli bir iyileşme elde ettiniz diye sordum. Doktor Kondor buna karşılık vermedi. Belirttiğim nokta keyfini kaçırmışa benziyordu. Kısaca bacaklarıyla yere daha hızlı vurmaya başlamıştı. Belli bir iyileşme kaydettiğimi nasıl ileri sürebilirsiniz? Tespit ettiniz mi bunu? Bütün bu olanlardan ne anlıyorsunuz zaten? Hastayı daha ancak birkaç haftadır tanıyorsunuz. Bense 5 yıldan beri tedavi ediyorum onu. Birden durdu. Şunu iyice bilesiniz. Esaslı hiçbir şey elde edemedim. Elle tutulur kesin bir şeye ulaşamadım. Önemli olan hedefi olmayan bir sürü deneyler yaptım. Kür yaptırdım. Şimdiye kadar hiçbir şey başaramadım. Doktorun sert hali ürkütmüştü beni. Adamcağızın doktorluk şerefini rencide etmiştim anlaşılan. Onu yatıştırmaya çalıştım. Bay von Kegesfelba, ışın banyolarının Edith'in nasıl canlandırdığını iğne... Doktor Kondor ansızın bir sarsıntı ile yerinde duruverdi. Sözümü ağzımdan aldı. Saçma, safi saçma. Bu yaşlı delinin sözlerine kanmayın. Işın banyolarıyla, bu tür saçmalıklarla böyle bir felci yok edebileceğinize sahiden inanıyor musunuz? Doktorların eski hilesini bilmez misiniz hiç? Çaresiz kalınca zaman kazanmaya çalışırız. Hasta çaresizliğimizi fark etmesin diye de türlü şaklabanlıklarla, gevezeliklerle oyalarız onu. Bereket hastanın yapısı da çoğu kez bize yardım eder. Sonunda hasta da sır ortağımız oluverir. Elbette kendini daha iyi görüyordur. İster limon isteyin, ister süt için. İster soğuk, ister sıcak su banyosu yapın. Her tedavi başlangıçta organizmaya değişik gelir. İyimser hastaların iyileşme sandıkları yeni bir canlılık kazandırır. Hastanın bu kendi kendini tedavisi bizim en iyi yardımcımızdır. En mankafa doktorların bile işine yarar. Gel gelelim işin sakat yanı da vardır. Yeni tedavinin teşvik edici canlılığı hızını kaybedince hastada tepki başlar. O zaman vakit geçirmeden tedaviyi değiştirip yenisini bulmak gerekir. Tedavisi olmayan durumlarda işte buna benzer aldatmacalarla belki rastlantı sonucu asıl doğru yolu bulana kadar uğraşır dururuz. Hayır, iltifatları bırakın şimdi. Edith'te istediğimin ne kadar azına ulaştığımı ben kendim çok iyi biliyorum. Işın banyoları olmalar da içinde bugüne kadar bütün denemelerim kelimenin gerçek anlamıyla Edith'in yürümesine doğru dürüst yararlı olmadı. Doktor Kondor öyle bir şiddetle kendine hücum etmişti ki vicdanına karşı onu savunmak ihtiyacını duydum. Çekinerek söze girdim. Peki ama Edith'in aletler sayesinde yürüdüğünü ben gözlerimle gördüm. O kasları gelen aletle demek istiyorum. Doktor Kondor konuşmayı bırakmış, yüzüme karşı öfkeyle bağırıyordu şimdi. Öfkeyle çekinmeden yüksek sesle bağırmasına ıssız sokaktan geçen iki kişi merakla dönüp baktılar. Saçma diyorum size, hepsi uydurma. Yardımcı aletler benim içindir, onun için değil. Bu aletler hastayı uğraştıran, oyalayan araçlardır. Düpedüz oyalayıcı aletler. Anladınız mı? O zavallı yavrucağızın değil, benim ihtiyacım var bu alete. Çünkü Kekesfelvalar sabretmesini bilmiyorlar. Israrlarına dayanamadığım için yaşlı adam kanaat getirsin diye iğne yazdım. Dik kafalı bir mahkumun ayaklarına prangı geçirir gibi. Sabırsız hastanın eklemlerine de hiç gereği yokken koca ağırlıkları takmaktan başka ne yapabilirdim ki? Belki aletler sinirlerini biraz güçlendiriyor. Başka bir şey yapamazdım. Zaman kazanmam gerekti. Bu hilelere başvurduğum için hiç de utanmıyorum. Ne kadar başarılı olduğunu siz de gördünüz. Edith o günden bu yana iyileştiğine inandırmış kendini. Baba da kızına yardım ediyorum diye göklerde uçuruyor. Hepsi bu mükemmel, dahi mucizeler doktoruna hayran. Siz bile çok şey bilen bir doktormuşum gibi sorular soruyorsunuz bana. Doktor Kondor sözünü kesti. Islak alnındaki terleri silmek için şapkasını çıkardı. Sonra yandan bana baktı. Korkarım bu pek hoşunuza gitmedi dedi. Yardım eder, daima gerçeği savunur diye canlandırdığınız doktor kavramı size hayal kırıklığına uğrattı. Gençliğin verdiği coşkunlukla tıp ahlakını büsbütün başka hayal ediyordunuz. Şimdi ise seziyorum bunu. Bu tür tedavileri görüp yavaş yavaş uyanmaya başladınız. Ne yazık ki tıbbın ahlakla hiçbir şekilde ilgisi yoktur. Esasında her hastalık karışık bir olay, doğaya isyandır. Bu yüzden her çareye başvurmalı, her çareye. Hayır, hastaya merhamet duymamalı. Hastanın kendisi kurallara karşı çıkar, düzeni bozar. Onun içinde hastanın düzenini yeniden kurmak için her isyanda olduğu gibi çekinmeden davranmalı, harekete geçmeli, ele geçen her fırsatı değerlendirmeli. Çünkü bugüne kadar gerçeği söylemekle ne insanlık gelişmiş ne de tek bir kişi iyileşmiştir. Yalan aldatma iyileştiriyorsa bir hile değildir bu. Tersine birinci sınıf bir ilaçtır. Ben de bir hastalığa doğrudan doğruya yardımcı olamıyorsam yardımı kolaylaştırmanın çarelerini araştırmalıyım. Bu da kolay bir iş değil Teğmen Bey. 5 yıl durmadan yeni şeyler uydurmak, hele insan yaptığından da hoşnut değilse, yine de her şeye rağmen iltifatlarınıza çok teşekkürler. Ufak tefek adam ilk itirazda hemen üzerime saldıracakmış gibi sinirli bir heyecanla duruyordu karşımda. O sırada kararan gökyüzünden tıpkı incecik bir damar gibi mavimtırak bir şimşek çaktı. Arkasından ağır, kuru bir gök gürültüsü duyuldu. Doktor Kondor birden güldü. Bakın gökyüzü kin dolu karşılığını verdi bile. Zavallıcık, size bugün pek yüklenildi. Bütün hayalleriniz neşterle sökülüp alındı. Önce Macar toprak sahibi için kurduğunuz hayal, sonra özen gösteren, yardım eden kusursuz doktor, kurtarıcı hayali yıkıldı. Bu yaşlı çılgının övgü çığlıkları insanı nasıl yanıltıyor anlamalısınız. Özellikle Edith'in durumundaki duygusallık sabrımı taşırıyor. Çünkü bu kadar yavaş ilerlemek, hastalığın belli bir ipucunu daha bulamamak beni de üzüyor, içim içimi yiyor. Konuşmadan birkaç adım yürüdü. Sonra yüzünde daha sıcak bir ifadeyle bana döndü. Sakın içimden bu işten vazgeçtim sanmayın. Tam tersine ister bir, ister 5 yıl sürsün, ipin ucunu koyvermem. Üstelik garip bir tesadüf de oldu. Size sözünü ettiğim konferansın verildiği akşam Paris Tıp Dergisi'nde felçle ilgili bir tedavi üzerine yazı gözüme ilişti. 40 yaşında bir hastayla ilgili az rastlanır bir olaydı bu. Tek elini bile oynatamayan 2 yıl yatakta felçli yatan adamı Profesör Viennat 4 ayda 5 kat merdiveni tırmanacak hale getirmiş. Benim 5 yıldır uğraştığım aşağı yukarı benimkine benzer bu olayda 4 ay içinde böylesine bir tedavi görülmüş değildir. Haberi okuduğumda sarsıldım. Tutulan yol hakkında hastanın durumuyla ilgili pek bir şey bildiğim yoktu elbette. Anladığıma göre Profesör Viennat bir dizi tedaviyi garip bir şekilde art arda uygulamıştı. Kanda güneş ışını tedavisi, bir alet, belirli jimnastik hareketleri. Profesörün yöntemini bizim duruma nasıl, ne dereceye kadar uygulayabileceğim konusunda bu kısacık yazına elbette kesin bir şey canlandıramazdım kafamda. Kesin ayrıntılı bilgi için hemen Profesör Viennat'a mektup yazdım. Görüyorsunuz, bayrağı elimden bırakmadım. En ufak bir saman çöpüne bile umutla sarılıyorum. Belki bu yeni yöntemde gerçekten bir olanak bulabiliriz. Belki diyorum, artık söyleyecek bir şey kalmadı. Çok gevezelik ettim. İstasyona iyice yaklaşmıştık. Konuşmamız neredeyse bitecekti. Sıkıştırdım. Yani demek istiyorsunuz ki, ufacık tıknaz adam bir sarsıntıyla duruverdi. Hiçbir şey demek istemiyorum, diye yüzüme doğru haykırdı. Yani falan yotta yok. Hepiniz ne istiyorsunuz benden? Tanrı'yla telefon bağlantım yok benim. Hiçbir şey söylemedim. Önemli belirli hiçbir şey. Ne bir şey demek istiyorum, ne inanıyorum, ne düşünüyorum, ne de söz veriyorum. Kesinlikle bitti artık söyleyeceklerim. Bana arkadaşlık ettiğiniz için teşekkür ederim. En iyisi hemen dönün. Yoksa sırılsıklam olacaksınız. Bana elini uzatmadan görülür bir öfkeyle, neden anlamamıştım, kısa sanırım biraz da düz taban bacaklarıyla istasyona koştu. Ayrım sonu sayfa 168.